Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, güncelleme programındayız. Bu programda güncel sanatla ilgili çalışan profesyonelleri, sanatçıları, küratörleri, eleştirmenleri davet ediyoruz. Ve onları biraz da tanımaya çalışıp yorumlarını alıyoruz. Bugünkü programımızın konuğu bağımsız küratör ve yazar Lara Fresco. Hoş geldin Lara.
Hoş bulduk.
Teşekkürler geldiğin için.
Hoş geldin Lara.
Şimdi bağımsız küratör ve yazar demişken belki daha önce bağımsız küratör tanımını kullanmıştık. Onunla ilgili sorular da sormuştuk ama bağımsız yazar nedir? Biraz kısaca bahsedebilir misin senin için?
Bağımsız yazar herhalde bir yazı siparişi gelene kadar kendi yazdıklarıyla eğlenen fakat yani aslında güzel bir şey çünkü ben de tavsiyede bulunabiliyorum şunu yazmak istiyorum diye. Ama şey de ilginç oluyor yani birilerinin istedikleri bir takım yazıları yazmak da ilginç oluyor. Mesela hiç daha önce çok derinlemesine bakmadığım bir takım sanatçılarla ilgili çok derinlemesine araştırma yapmam gerekiyor. O noktada da hem ben sanatçıyla daha yakından tanışmış oluyorum. Hem de hakikaten o araştırma beni de çok değiştiriyor.
Sipariş geliyor aslında gibi. Yani
yani evet, daha büyük yazı projelerinde genellikle öyle ama mesela yazdan beri Artin Amerika'ya 3 tane yazı yazdım. Onlar yani 3 tane yazı yazma siparişiydi ama onların içeriği tabii ki benim belirlediğim şeylerdi.
Peki senin bağımsız yazarlıktan söz etmişken neticede Agos'a yazdığını biliyorum. Biraz önce Artin Amerika'ya yazdığından da söz ettin. Tabii ki tüm yayınların kendine ait bir üslubu veya bakış açısı veya dinleyicisi, izleyicisi var. Kendini ve üslubunu ve yazdığın konunun derinliğini değiştirmen gerekiyor mu? Çünkü senin de çok net ilgi alanların var aslında. Sipariş gelmesine rağmen sence aynı yazıyı diğer çalıştığın yayınlara da teslim edebilir misin?
Yok, mümkün değil. Yani işte en son daha nispeten yarı akademik bir dergiye yazı yazdım. Uzun zamandır böyle Artin Amerika'ya falan yazdığım için onlar mesela referans hiç kullanmıyorlar. Sen referans yazdığın zaman da yalnız biz referans kullanmıyoruz diyorlar. O yüzden işte dipnotlar, son notlar falan tamamen yok oluyorlar. Ben buna çok alıştığım için birdenbire İşte o yarı akademik dergi için yazdığım sonunda böyle ben bunun referanslarını unuttum dedim. Ve tekrar baştan böyle bir içinden geçmek gerekti. Gazetelere yazarken ayrıca zor. Yurt içinde ve yurt dışında yazdığın dergilerin ya da yayınların ne şekilde yayınladıkları tamamen farklı. Yani ben yurt dışındaki bir takım dergilerle çalışırken bayağı bir editoryal süreçten geçiyor o yazı yani. İlk başta benim gönderdiğim şeyle sonda çıkan şey arasında bayağı bir fark oluyor.
Türkiye'de aynı şekilde editoryal bir müdahaleden söz edebilir misin çalıştığın yayınlarda?
Yok, yani değil. Olduğu zaman da genellikle bana danışılmadan olmuş oluyor ki iyi olmuyor falan. Türkiye'deki editoryal süreçte bir takım zorluklarla karşılaşmışlığım var yani.
Kendi görüşüne aykırı olduğunu düşündüğün, kendi bakış açına aykırı olduğunu düşündüğün yazılar yazman gerekiyor mu? Yani bu bağımsızlık çünkü belki de onun özgürlüğünü getirebiliyordur. Onu irdelemek için soruyorum.
Yok yani sonuç olarak ne yazarsam yazayım bir şekilde benim ilgi alanımı yansıtacak şekilde yazılıyor. Mesela en son Rampa'daki Irwin sergisiyle ilgili bir yazı yazdım sergi kataloğu için. Orada benim Irwin'le olan ilişkim birazcık daha ikircikliydi ve onların başka bir takım işleri benim daha çok ilgimi çekiyordu. Ama galerideki, sergideki işleri anlamak için zaten o çok önemli bir çerçeveydi. Hı hı. O yüzden onun hakkında yazmak aslında sergi için de iyi oldu.
Hı hı.
O yüzden altyapı oluşturdu, evet. Yani aslında iyi oldu. Hem sergi için hem benim için. Ben de bu arada sergideki işleri tanımış oldum. Ve benim de onlara bakış açım tamamen değişti. Yani benim sevdiğim tarafıyla onları bağlayınca...
Hı hı.
Benim için de çok önemli bir sergi haline geldi o. Yani o garip bir kimyasal değişim yaşıyorum yazı yazdıktan... Yazı sürecinde ve sonrasında.
Peki biraz da dinleyicileri seni tanıtmak adına... Sabancı Üniversitesi'nde kültürel incelemeler bölümünden mezun oldun.
Evet.
Daha sonrasında da Bilgi Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat diye çevirebiliriz.
Evet.
O bölümde master yaptın. Bu süreçten sonra da aslında Salt'ın daha çok süreli projelerinde küratöryel ekibin içindeydin. Biraz ne yaptığından bahsedebilir misin genel olarak? Yani küratöryel anlamda da odak noktan ne? Daha çok ilgi alanların ne?
Yani aslında... Salt'tan çok önce benim ilk güncel sanat alanına girişim Rodeo'da çalışarak başladı. O da çok garip bir şekilde master'ın birinci senesinin sonunda tam böyle finallerimi yazmam gerektiği bir dönemde çok sıkıldım evde. Ve bir perşembe akşamı online yayın toplantısına gittim. Boltart.net diye o zamanlar çok mükemmel bir yayın vardı. Ve ben oradaki kimseyi tanımıyordum. Özge Ersoy vardı, Karoli Aliotti vardı. Ve orada birdenbire işte Özge ile tanıştım. Karoli birkaç gün sonra beni aradı. Ya bir iş var, işte aramıyorsun ama hani bir gidelim mi falan dedi. O şekilde benim kucağıma düştü ya da ben bir şekilde güncel sanatın kucağına düştüm. Ve sonra zaman içinde ben aslında ilgi alanımın bu olduğunu ya da ilgi alanım olan bir sürü şeyin bu alanda incelenebileceğini fark ettim. Ve öyle başladı. O yüzden aslında benim birincil itkim belki güncel sanat değildi. Ama güncel sanatın içinde onları buldum ben. O yüzden Salt'ta yaptığım şey de aslında daha ziyade yaptığımız şey sosyal tarihle ilgiliydi.
Evet, duvar resminden korkuyorlar. Onu da çalışmıştın galiba.
Evet. Ya ondan önce de bir gün her şey bedava olacak diye bir projede çalışmıştım. O da daha ziyade sanatın ekonomisiyle ilgiliydi. Hatta ya da ekonomiyle ilgiliydi. Sonra da bir Duvar Resminden Korkuyorlar sergisinde de 1975 ile 80 arasında aktif olan Görsel Sanatçılar Derneği'nin kolektif çalışmalarını ya da bir şekilde nasıl örgütlendiklerini falan araştırdık. O da benim için çok ilginçti.
Yani aslında işin araştırma kısmı ilgini çekiyor o zaman, değil mi?
Evet, aynen.
Boltart'tan bahsetmişken, hı-hı, senin kendi online bir yayının var, Daily Fresco. Benim burada ilgimi çeken aslında kişisel o motivasyonu her zaman yakalayabiliyor olman. Çünkü Daily Fresco birçok bildiğim daha kolektif olarak çalışan online yayınlara göre çok daha aktif
ya içerik. Orada seni durdurayım, aslında o çok teknik bir şey. Ya ben orada hiçbir şey yapmıyorum. O böyle bir mekanik bir şey. Sen bir takım anahtar kelimeler giriyorsun. Ve Twitter'daki bir takip ettiğin grup insanı oraya bağlıyorsun. Hı-hı. Ve onun üzerinden onların verdiği linkleri değerliyor orası.
İşte evet, aslında bunu söylemen önemli. Çünkü senin sana bağlantılı, senin ilgini çekebilecek şeyler sistematik bir şekilde oraya, aynen, girilmiş oluyor.
Evet. Yani bazen çok saçma sapan haberler de çıkıyor onun içinde, böyle.
Olimpiyatlarla ilgili mesela.
Olimpiyatları bu arada çok hoşuma, yani olimpiyatların kendisi değil ama yani olimpiyat izlemek hoşuma gidiyor benim. Ama yani bilmiyorum, böyle tabii dalga geçmek için koyulan bir takım siyasi linkler falan çıktığı zaman eyvah nasıl sileceğim acaba bunu falan diye düşünmüyor değilim ama ilginç bir şey oluyor. Çünkü açıyorum ve yani aslında başkalarından ziyade benim için o link. Yani günün sonunda ben Twitter'a bakamamışsam eğer o linke gidiyorum ve o link bana hani bakmak isteyeceğim şeylerin en azından böyle bir onda birini falan veriyor herhalde diye umuyorum. Böylelikle sürekli Twitter stream'ime takılı bir gün geçirmiyorum diye umuyorum.
İngilizce ağırlıklı.
Yani son zamanlarda aslında Türkçe takip ettiğim insan sayısı çok arttı. Özellikle Gezi'den sonra sanırım siyaset daha bir canlandı benim için. Bağlantı kurabildiğim siyasi söylemler oluştu. O yüzden Türkçe takip ettiğim çok daha fazla insan oluştu.
Nasıl da söz etmişken aktivist bir tarafın olduğunu biliyoruz. Şu anda neler yapıyorsun?
Şu anda HDP Şişli'den belediye meclisi adayı oldum. Ya bu benim için çok önemli çünkü işte kolektiflerden, örgütlenmeden, işte özgürlükten, şehir siyasetinden, yeşillikten, ormanlardan, havadan ve sudan bahsediyoruz ve bir şekilde bunu hani sanat alanında icra etmeye çalışıyoruz ve sanat alanını aktive etmeye çalışıyoruz ama bir yandan da gerçekten kendimi oraya entegre edip orada ne yapıldığını görüp arkasında durabildiğim bir şey bulmak istedim. Gerçekten de bulduğuma inanıyorum. Yani bir şekilde içinde olunca bu konuda konuşmakta rahatladım biraz. Ya çünkü işte çok basit sorular geliyor ve bazen cevaplanamıyor işte. Nasıl çözülecek falan. Yok öyle bir cevap tabii ki ama bir şekilde örgütlenmenin başarısını görünce ve bir masa etrafında sürekli kafa yoran insanlar görünce böyle bir umut geliyor insana sanırım. Ona ihtiyacım vardı yani. O açıdan iyi oldu.
Örgütlenmeyle ilgilenmen aslında şu anda araştırdığın konuda sanatçı olarak, kolektif olarak çalışan sanatçılar. Bu kolektif çalışma ilgisi sence nereden geliyor? Çünkü kendin bağımsız çalışıyorsun ve bir ekip çalışması aslında genelde kurumsal çalışanların daha çok alışkın olduğu bir durum diyebilirim. Belki de gerçek kurumlarda da mecburi bir kolektiflik söz konusu ama.
Bilmiyorum yani bunun herhalde daha derin bir takım sonradan anlayacağım bağlantıları var. Henüz onları çok çözebilmiş değilim ama şöyle bir şey var. Özellikle bağımsız olduğun zaman aslında çok daha bağımlısın ve insanlarla ilişkiye çok daha fazla ihtiyacın var. Çünkü yani evde ya da ofiste oturup tek başına kafa patlatarak çok bir şey olmuyor. Yani ben bir şey üreteceğim, bir şey yazacağım, bir şey düşüneceğim zaman gerçekten başka insanlarla ancak bunu yapabiliyorum. Yani tekil birey olarak evet getirdiğim bir perspektif var. Ama o ancak başkalarının arasında aktive oluyor. O yüzden bilmiyorum kolektiviteyi çok değerli buluyorum. Özellikle de bireyin çok tekil bir şekilde yaşayabileceği ve her şeyi halledebileceği bir hayal gücü var ki bana çok garip geliyor. Öyle değil gibi geliyor. Bir de çok dışlanmış bir tarih olduğunu düşünüyorum bunun açıkçası. Yani araştırmanın asıl sebebi özellikle Türkiye'de sanat alanında ve başka alanlarda da kolektivite biraz göz ardı ediliyor gibi hissediyorum. Onun da siyasi bir yanı var. Yani o bireyciliğin tek çözüm olduğu gibi bir çıkarıma varıyor o göz ardı etme. Ondan rahatsız olduğum için biraz belki.
Bu noktada Lara Fresco'nun bizim için seçtiği şarkıya girelim. Bizim için de güzel bir mola. Chet Baker'dan Let's Get Lost.
get lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost.
Güncelleme programında Lara Fresco ile birlikteyiz. Az önce de Chet Baker'dan dinledik Let's Get Lost. Aslında Lara'ya sorduk ne şarkı çalmak istersin program için diye. O da John Cage'den 4.33'ü çalmak isterim demişti ama çalamadık. Çünkü belki daha iyi sen anlatmak istersin neden onu çalmak istedin. Çünkü sessizlik ve gürültüyle ilgilendiğini de söylemiştin.
Evet bu aralar Yasemin Nur'la... Eskiden Atıl Kunst üyesi hı hı. olan beraber uzun zamandır böyle bir okuma grubumuz var iki kişilik ve gürültü üzerine okumaya başladık ama sessizliğin de önemli bir unsur olduğunu özellikle yani daha sesin pedagojik manada araştırıldığı yerlerde önemli bir şey olduğunu fark etmeye başladım yani biraz siyaset alanına girince falan da sessizliğin değerini biraz anlıyorsun yani dinlemenin mümkün kılınması işte belli bir boşluk olması yani sessizliğe gerçekten bazen çok ihtiyaç duyuyoruz özellikle şehir hayatında belki bir şekilde hiçbir zaman sessizlik yok nitekim John Cage'de de sessizlik yok aslında yani orada bir aksırma tıksırma durumları var gene işte bir şeyler var bir de John Cage şu dönemde nedense çok sık karşıma çıkıyor. İşte Arter'de, Bahane'de karşıma çıktı birkaç kere. Sarkis'in işlerinde karşımıza çıkıyor. Duchamp'la ilgili bir takım yıl dönümleri var. Orada çok karşımıza çıkıyor John Cage. Ve bir şekilde Zeitgeist'in içinde bir yerlerde bir John Cage dönüyor ve ona bir selam çakmak istedim. Yani böyle çok sonra düşündüm acaba çok entelektüel ve çok böyle kasmış bir şey mi olacak diye ama böyle bir sessizlik de iyi olur diye düşündüm ama meğer radyo kapalı zannederler diye endişe ettik sonra. O yüzden ilk aklıma gelen şey de Chet Baker'dı. Yapacak bir şey yok.
Biraz önce kolektiflikten bahsettik. Türkiye'de sence sanatsal anlamda bir kolektiflikten söz edebilir miyiz? Yani neden kolektif olmak zor? Hem sanatçı grupları anlamında hem bir aradalık anlamında ya da zor mu diyeyim?
Yani bilmiyorum zor mu? Tabii ki bir sürü insan bir araya geldiği zaman bir takım çatışkılar oluyor. Ama son zamanlarda ya da benim gördüğüm süre içinde farklı farklı noktalarda, farklı farklı şekillerde bir araya geldik. Yani bir sansür durumunda işte sanatçı birliği olarak bir araya geldik. Hala onun bir takım kolları olarak çalışıyoruz. İşte başka bir durumda başka şekillerde bir araya geldik. Yine sansür durumlarında siyah bant çok yoğun çalışıyor ve yani gerçekten çok müteşekkiriz herhalde. Herkes için konuşuyorum. Onların yaptıkları için. Gezi Parkı'ndan sonra Turuncu Çadır olarak bir araya geldik. Yedi Kule Bostanları'nda bir araya gelenlerin arasında sanat alanında çalışan bir sürü insan vardı.
Kazova örneği de.
Kazova'da keza. O yüzden bence zaten hali hazırda var olan bir şey yani. Yeni de değil, eski de değil. Sadece daha fazla ilgiye muhtaç bir konu sanki.
Bunun dışında yemekle de ilgileniyorsun.
Yok canım.
Bunu hiç peki böyle küratöryel bir proje anlamında da değerlendirmeyi düşündün mü?
Yani sanat alanında birdenbire böyle bir yemekle ilgili ilgi oluştu. Yani ben gerçekten öyle çok fazla yemek yapmıyorum. Sadece fotoğrafını çekiyorum diye sanırım. öyle gibi görünüyor. Yani bir arada sırada kereviz yapıyorum, şey yapmıyorum. hayır yani düşünmedim. Yemeğin aslında birleştirici bir unsur olarak bir masanın etrafında olmak olarak ya da işte yemeği yapmak sırasında bir birliktelik olabileceğini düşünüyorum. Bir sürü bu şekilde yapılmış iş var, bu şekilde çalışan sanatçı var. Garip bir şekilde yani mesela benim İnanç dünyam da genellikle bir yemek masası etrafında döner. İşte bayram yemekleri falan. Hı hı. Ama bir şekilde bu benim sanatla ilgili pratiğime henüz girmedi. Hayır.
Sence bir eleştirmen olarak çalışmak yani parmakla sayacak kadar az aslında Türkiye'de sanat eleştirmenliği. Bunun daha çok gelişmesi için hani genç kuşak bir eleştirmen olarak sence neler gerekli? Yani yayın mı yok? Açıkça fikir ifade edebilmek mi Türkiye'de zor? Hı hı. Hani bu bahsettiğim siyasi anlamda değil. Neticede kurumlar arasındaki ilişkiler mesela bağımsız olarak çalışan bir insan olarak daha sonra o kurumla çalışabilmek gibi belli şeyler var mı? Sen bunları hissediyor musun?
Yani aslında o çok zor bir denge. O son söylediğinden bahsedeyim. Yani sonra bir kurumda çalışmak ve yazı yazmak. Orada onu nasıl dengeleyeceğimi ben de çok bilmiyorum. Belki orada garip bir etik çizgi var. Onu nasıl işlediğinden çok emin değilim henüz. Yani ben de keşfediyorum yaşadıkça. Onun dışında yani Türkiye'de yazı yazarak hayat kazanmak diye bir şey herhalde çok zor. Yani meblağlara girmeyeyim şimdi ama mümkün değil. Yani günde 5 yazı yazarsan ve 30 gün boyunca ayın 30 günü boyunca Şubat ayı dahil yazarsan belki yaşarsın ama yani öyle bir zorluk var. Daha önce bahsettiğim editoryal bir eksiklik var. Yani gerçekten ben bir şey yazdığım zaman yine hani bu iki kişi arasındaki şey de bir tür birliktelik, bir tür kolektif olabilir. Yani editörle benim aramdaki ilişki de beni çok geliştiren bir şey. Benim de ötemde yazıyı da çok geliştiren bir ilişki o. Yani öyle bir ilişki de çok az insanda gördüm mesela. Türkiye'de bir örnek vereyim. Seda Yürüker mesela, Genç Sanat'ın editörü. Ya yani onunla beraber bir yazı yazmıştık. Beraber değil, ben yazdım. O da hani geri bildirim verdi ve hani çok güzel çıktı o. Çok mutlu oldum sonra. Mesela onunla tekrar çalışmayı isterim ama onun dışında bilmiyorum. Yani belli bir altyapı oluşması gerekiyor sanki. Yazının biraz değer kazanması gerekiyor. Bilmiyorum. Emin değilim başka ne gerekiyor.
Peki bu alandaki çalışma motivasyonun ne?
Bilmiyorum. Babam ben küçükken kızımın tahriri çok güzel derdi. O, sanırım onu çok ciddiye aldı. Yani bir şekilde yazının bir çerçeve olduğuna inanıyorum. Ya da çerçevenin de ötesinde böyle bir şekilde baktığın şeyin bir anlama gelmesi sadece başkaları için değil, hatta öncelikle kendin için, benim için yazıda oluyor. Yani bir şeyle gerçekten ilgilenebilmem için benim onu yazmam gerekiyor. Yani başkası için yazmasam bile hani kendi defterime bir not düşmem gerekiyor. En son şeyde yaşadım bunu. Ali Miharbi'nin Pilot'ta bir sergisi vardı. Yani çok etkilendim ve böyle durduğum yerde, yani çok uzun zamandır yapmadığım bir şekilde galerinin içinde böyle not almaya başladım. Ya çünkü ben oradaki hissi kağıda aktarmak sonra uçuyor gidiyor çünkü. Yani söz uçar, his de uçuyor yani. Böyle bir o uçuculuğu biraz yağmura çevirmek için belki.
Teşekkür ederiz geldiğin için.
Ben teşekkür ederim.
Güncelleme programı sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.